A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan'la birlikte konuğumuz bugün sayın Fatma Bostan Ünsal. Hoş geldiniz
Hoş
efendim.
bulduk
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Erkan Bey.
Evet. Fatma Hanım AK Parti kurucular üyesi.
Evet.
Güzel bir akademik geçmişi de var ve devamı da var. Biraz
İnşallah.
siz
Sağ olun. Temenniniz için.
Ben biliyorum gerçi önce lisansta siyasal okuduğunuzu, sonra
Evet.
uluslararası ilişkiler master Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığınız ama biraz siz de bahseder misiniz? Daha sonra devam etmek arzu ettiniz mi?
Tabii. Ben 96 yılında bitirdim Boğaziçi Üniversitesi'ndeki master'ımı. Ve bu yüzden de ben işte Ankara'da oturuyordum. İşte Boğaziçi'nde bitirdim. Son birkaç yıl gidip gelme şeklinde. Ankara'dan İstanbul'a gidip gelerek 91 yılında evlendim. O yüzden Ankara'da bir okulda doktoramı devam ettirmek istedim. ODTÜ'ye başvurdum. İşte bütün gerekli evrakımı hazırladım. TOEFL gerekiyordu. TOEFL'a girdim. Yeterli puanı aldım. İşte teslim ettim. Sınava da girdim. Fakat yani sınava girdiğimde oradaki sınav gözetmeni bu şekilde yani başörtülü olarak sınava giremeyeceğimi söyledi. Ben de ayrıldım. 99 yılında mıydı bilemiyorum şu an. Çok net hatırlamıyorum. Bu yüzden tek seçenek yurt dışına gitmekti benim için. Daha sonra GRE, çünkü yurt dışında GRE gerekiyordu. GRE sınavlarına hazırlandım. GRE'yi aldım. İşte Amerika'da daha önce de 2001 yılında Georgetown Üniversitesi'nde Center for Museum and Christian Understanding diye bir bölüm vardı. Orada da 4 ay Visiting Research Associate diye tanımlanan misafir öğretim üyeliği gibi bir konumda bulunmuştum. Orada yapabilirdim veya Malezya çok öneriliyordu. İşte şu andaki Dışişleri Bakanımız orada görev yapmıştı. İki arada kaldım. Sonra Malezya'yı seçtim. Ve Malezya'da Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi'ne gittim. Doktoraya başladım. Yeterliliği bitirdim. Tez aşamasındaki bir doktora öğrencisiyim ama tabii 3-4 yıldır mesafe kat etmedim. İnşallah temennilerinizle
İnşallah.
bitiririm.
İnşallah.
Tezimi
Evet.
bitirerek.
Güzel olur tabii. Akademik kariyerle birlikte siz siyasete de girmiş oldunuz. O süreç nasıl
Evet.
oldu? Yani eğilim
Evet.
tabii siyasal okudunuz lisansta ama
Evet.
siyasete geçişte nasıl oldu?
Tam biliyorsunuz AK Parti kurulmadan önce Fazilet Partisi kapatılmıştı. Partisi kapatıldıktan sonra zaten AK Parti kurulma aşamasındaydı. Ben de Başkent Kadın Platformu başkanıydım. Ve Fazilet Partisi'nin kapatılması ile ilgili olarak en görünür alan Merve Kavakçı'nın milletvekili olmasıydı. Bu yüzden biz Başkent Kadın Platformu olarak zaten basın toplantısı yapmıştık ve demiştik ki yani başörtülü kadınlar eğitim, çalışma ve siyaset hayatından dışlanıyorlar. Biz de buna engel olacağız. Elimizden geleni yapacağız. AK Parti kurulma aşamasında bana böyle bir kuruculuk teklifi geldiğinde tamam dedim ben. Madem işte başörtülü kadınların bu alandan uzaklaşmasına karşıyım ve bir şeyler yapmak istiyorum. En güzel alan siyaset alanı. Çünkü siyaset alanı kartların yeniden karıldığı alandır. Bu böyle bir macera ile girdim. Ben tabii siyaset bilimi öğrencisi olarak şöyle bir siyasi yapı bize öğretildi ve ben onun gerçekten problemleri çözeceğini düşünüyorum. Siyaset yapısı işte birinci sınıfa girdiğimizde bize şöyle anlattılar. İşte David Easton'ın sistem şeması. Siyaset işte bir çevre içindedir. O siyasete toplumdan beklentiler gider, destekler gider ve o siyaset kurumundan yasa çıkar, mevzuat çıkar. Toplum daha sonra bunu beğeniyorsa destekler, beğenmiyorsa tekrar değiştirir. Yani olması gereken siyaset budur. Demokratik siyaset ise daha da buna uygunudur. Çünkü daha da toplumun içindendir. Yani sadece bu siyaset demokratik siyaset bile değildir. Bir monarşi bile olsa, bir krallık bile olsa olması gereken siyaset toplumun beklentilerine, çıkarlarına uygun şekilde yönetmektir. Türkiye'de de biliyoruz toplum, kadınlar veya başörtüsüyle ilgili olarak başörtülü okumak istiyorlar, başörtülü çalışmak istiyorlar. O halde siyasetin yapması gereken bu alanı açması gerekir. Bu amaçlarla siyasete girdim.
Evet, tabii hak ve özgürlükler ülkemizde zamanla daha iyi konuma gelmeye
İnşallah.
evet devam edecek.
İnşallah.
Peki sizin partide nasıl bir alanda görev aldınız ve
Evet.
insan hakları
Evet, insan
konusunda
hakları.
özellikle?
Ben parti kurulduktan yani kurmadan hemen önce o gruba girmiştim. Dolayısıyla tüzüğümüz hazırlanmıştı. Fakat insan hakları ile ilgili bir birim min kurulmadığını gördüm. Bunu teklif etmiştim. İnsan hakları ile ilgili bir birimimiz olsun diye. Hemen kabul edildi bu teklifim. Ve Sosyal İşler Başkanlığı'nın altında İnsan Hakları Başkanlığı kuruldu. Ve beni de o kurumda o başkanlığı yapmam üzere görevlendirdiler. Ben 2 yıl boyunca bu görevde bulundum. Yani neler yaptık? Biliyorsunuz işte partinin il başkanları veya diğer il başkan yardımcıları Ankara'da toplanırlar ve insan hakları ile ilgili olarak biz bilgilendirme veya deneyim paylaşımı bunu yaptık. Çok da güzel geçti o, çünkü belirli bir konuda ben insan hakları konusunda parti müntesipleriyle bir şekilde deneyimlerinizi paylaşmanız gerekiyor ki bir parti olsun, yani toplama bir grup olmasın. Ve çok güzel çalıştık. O dönemde Sosyal İşler Başkanımız Sadık Yakut'tu. Şimdi meclis başkan vekilimiz. Çok güzel çalıştık. Teşekkür ediyorum kendisine burada.
Şimdi son dönemde tabii mutlaka siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Siyaset çok hızlı değişiyor. Özellikle çevremizde. Çok hızlı gelişmeler oluyor. Ve bu gelişmelerde de her geçen gün bütün dünya Türkiye'ye çok önemli roller düştüğünü. Evet. Hem bölgedeki güçlü bir ülke olarak hem de bir Müslüman ülke olarak düşünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Gerçekten Türkiye'nin liderliğinde yeni bir yapılanma Orta Doğu'da olacağını görüyor musunuz siz de?
Gerçekten baktığımız Orta Doğu'ya, işte Mısır'daki olaylar, işte Türkiye'yi 20 yıl sonradan takip ediyor gibi düşünebiliriz. Nasıl düşünebiliriz? Çünkü halkın kendi temsilcilerinin yönetime geldiği bir sistem. Türkiye'de de her zaman için seçimler yapılmıştır ama kadar daha halkla bütünleşen, daha halkın temsilcisi bir yapı görüyoruz. Her zaman için seçim vardı, yani daha önceki dönemleri şey yapmak istemiyorum, kötülemek istemiyorum. Ama işte Mısır'a baktığımızda, Tunus'a baktığımızda tek bir sultanın devamını görüyoruz. Bu açıdan, yani bu sulta değiştirmek, halkın kendi temsilcilerini seçmesi anlamında Türkiye tabii önde. Böyle bir lider durumunda. Bundan sonra tabii ki onların kendi tecrübeleri vardır. Yani çok oryantalist bir bakış olabilir. Yani doğudaki halkları tümüyle pasif görmek, tümüyle siyasetin dışında görmek bir oryantalist bakış, ama nihayetinde baktığınızda halkın kendi eğilimlerini yansıtamadığı bir sistem. İşte Mısır görüyoruz 30 yıl boyunca. Evet. Hatta sadece kendi yönetimiyle sınırlamamıştır. Oğluna devretmek istemiştir, biliyoruz. Evet. O yüzden Türkiye kendiliğinden bir önde. Yani halkın kendi temsilcilerini siyaset alanına götürdüğü ve böyle bir dönüşümü gerçekleştirdiği bir alan.
Evet. Hayır, tabii zaten hani Türkiye'nin önderliği derken hani böyle fiziki bağların kurulduğu tabii tek bir ülke olma değil. Tabii ki herkesin kendi içinde evet, özgür, bağımsız olduğu. Evet. Ama bir abilik.
Tabii.
Yani bir o anlamda bir önderlik. Yani hem demokrasiyi yaşama, Müslümanlığı yaşama, bu ikisini bir arada yürütebilme.
Evet.
Zaten hani Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen zaten böyle bir kültürü var.
Tabii,
yani çok
tabii
büyük bir coğrafyayı yönetmiş, evet, diye çok olarak, yakın bir tarih.
Evet, evet. Şu anda 780 bin kilometrekare olarak görüyoruz ama Türkiye bu değil ki. Yani tabii halk da hiçbir zaman zaten böyle olmadığını biliyor. Yani Suriye, Irak, bunlar bizim Bağdat gibi diyar, ana gibi yar olmaz. Bizim kendi sözlerimiz bunlar. Yani belki Türkiye'nin resmi müfredatından geçmeyen bir nenemiz Bağdat'ı Türkiye içinde sanabilir. Çok doğaldır bu. Şam işte bizim için çok anlamlı şehirlerden. Yani o açıdan ve Türkiye halkı bu yüzden de her yere daha rahat gidebiliyor. Çünkü Hinterland'ımız orada. Yani Ermenistan da buna dahildir.
Dahil, evet.
Tabii ki. Ya Yemen türkülerimiz de var hala. Tabii. Aynı nesil içinde yani Yemen türküleri. O açıdan şey ne diyebiliriz? Beraber olma. Yani aynı aynı iklimi teneffüs etme. Tabii ki payitaht diyebiliriz. Türkiye daha hani Irak, Suriye, biz hep beraberdik ama Irak ve Suriye bir kolonyal dönem geçirdiler. Yani O yüzden böyle bir gecikme, buna bağlayabiliriz. Mısır'da dahil bir kolonyal dönem geçirdiler, sömürgeleştirdiler bir anlamda. O yüzden tabii olarak süreç zaten buraya getirecekti ve gelmiştir de.
Ya zaten bir Türk-İslam Birliği kurulması gereken, belki zaten hani şu ana kadar yapılanması gereken bir gecikmiş bir süreç, şu anda hızlandığı bir süreç diyebilir miyiz?
Bakıyorsunuz işte Avrupa'ya, iki dünya savaşında milyonlarca evladını öldürmüş bir Avrupa şu anda sınırları kaldırma aşamasında. Evet. Böyle bir geçmişi yakın vadede yaşamamış bir Pax Ottomana dediğimiz, yani Osmanlı Barışı, işte bakıyorsunuz Filistin, Kudüs, oradaki belki de şu anda hani İsrail dediğimiz, yani Filistin'deki Yahudiler için şu andakinden daha olumlu ve barışçıl ortamı bile Osmanlı döneminde yaşamış.
Evet, zaten işte Türk-İslam Birliği'nden kastedilen bu. Yani evet. Bu yine barış ortamının bütün bölgede oluşması.
Evet, evet.
Sonuçta bütün bu şeylerin hem ekonomik olarak hem siyasi olarak birbirleriyle uyum içinde hareket etmesi. Evet. Ve bölgedeki barışın, güvenliğin sağlanmasında tek bir vücut halinde.
Evet, hiçbir kötü anımız yok. Yani orada biz sınırımızı çizmedik. Suriye sınırını, Irak sınırını biz çizmedik. Birileri geldi, o sınırı çizdi. Ama bizim geleceğe bakmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Evet. Yani tabii o dönemin şartlarıyla düşünmek ayrı. Yani o atmosferi soluyarak, o şartlarda bulunarak çözümler getirmekle şimdiden bakmak tabii biraz farklı.
Evet.
Her dönem kendi şartlarıyla düşünmek gerekiyor. Şimdinin şartları hakikaten özellikle bölgemizde Türkiye'nin geçmiş tecrübesiyle bir lokomotif öncü olarak, mesela şu anda 60'ın üzerinde ülkeyle vizelerimiz kalkmış durumda. Bu çok güzel bir gelişme.
Tabii ki.
Gürcistan'da pasaport kalkmış durumda. Yani kimliğinizle Gürcistan'a gidip gelebiliyorsunuz.
Evet, çok
İşte bütün
gelişme.
Bu coğrafyada değil mi, bu özgürlük, serbestiyet ve bu yakınlık, samimiyetin olması bölgemizde bize huzuru, barışı getirecek önemli bir adım.
Evet. Evet.
Yani daha sonrasında gelişmelerle bu birliktelik, işbirliği, eski aynı ailenin bireyleri gibi kardeşlerin birbiriyle daha çok yakınlaşması, bir güç birliği ama tabii sevgi gücü ve bunun sonucunda gelecek olan barış ve güzellik ortamıyla.
Evet, Soğuk Savaş döneminin ürünleriydi bu. Yani bize ilkokulda şöyle öğretilerdi, işte Türkiye haritasını verirlerdi hocalarımız. Bakın işte Rusya tehdit zaten. İran öyle tehdit. İşte bütün düşmanlarla çevrili bir ada gibi. Yani bu psikoloji bize Soğuk Savaş döneminin psikolojisiydi. Zaten bizim çıkarlarımıza da aykırıydı. Yani tarihimize de aykırıydı. Dediğim gibi aynı unsur. Yani Suriye'deki halkı alın. Zaten biliyorsunuz bir anda getirdiler, sınırı çizdiler ve akrabaları ayırdılar.
Evet,
ve bu akrabaların birbirini görmesini bile engelledik. Yani o dönemde gerçekten çok dar gözlüklerle baktığımız için hani bunu çok aşırı bir şekilde yapmış olduk. Sonra ekonomik olarak da bir irtibatımız olmadı. Evet. Ben Malezya'da ekonomi dersi alıyordum. Dönem ödevimin birinin başlığı oydu. Unnatural non-alignment, yani tabii olmayan bir ilişkisizlik vardı komşularımız arasında. Tabii değil, çünkü komşuların, işte Avrupa bugün topluluğu diyoruz. Öncesi Avrupa ekonomik topluluğudur. Daha öncesi Avrupa kömür birliğidir, ekonomik birliktir. Yani çünkü komşuların ihtisaslaşarak belirli alanlarda ekonomilerini kurmaları hızlandırıyor. Birden ekonomide sıçrama yaptırıyor. Biz bu şeyden maalesef mahrum kaldık. Bundan sonrası tabii ki. Bundan sonrası bizim her açıdan faydamıza olacaktır. Evet,
orada biraz da tabii ki dediğiniz gibi sizin de bir kasıt vardı zaten. Hani bunlar bizim isteyeceğimiz veya komşularımızın isteyeceği şeyler değildi.
Evet.
O dönem bir şekilde buna mecbur bırakıldı.
Uluslararası konjonktür. Bunu gerektiriyor muydu diyelim, yani bu şekilde uygulamamız belki gerekmezdi ama buna yönlendiriyordu. Evet. Biz de başka bir alternatif koyamadık diyelim ki kendi yöneticilerimizle. Hani şimdi bütün bölgedeki herkesin faydasına olabilecek bir ekonomik, sosyal bir nizam elbette ki kurulabilir.
Ve programdan önce de sizinle sohbet ederken o konulara değindik. Burada tabii en temel konulardan biri herkesin birbirine sevgiyle, şefkatle bakabilmesi. Yani ülkeler arasında bunu sağlayabilmek için önce herhalde her ülkenin kendi içinde bu hoşgörüyü, evet. ve anlayışı oturtabilmesi lazım. Türkiye'nin de bugünlerde yine en çok ihtiyacı olan konulardan biri bu diye düşünüyorum. O da nedir? Mesela işte hani siz başınızdan geçen bir evet. olayı anlattınız. İşte başörtülü olduğunuz için bir sınava giremiyorsunuz.
Evet.
Başörtülü birçok hanım buna evet. benzer konular Tabii. anlatacaktır. Başı açık birçok hanım da başörtülü hanımlar tarafından kendilerine sevgisiz, nefretle Tabii. bakıldığına dair
Tabii.
hikaye. Şimdi bunların neresine baksak hepsi yanlış. Çünkü mühim olan herkesin hür, özgür düşüncesiyle, evet. iradesiyle hareket edebilmesi, kendi özgür iradesiyle karar verdiği evet. yaşamı rahatlıkla, özgürce evet. yaşayabilmesi, evet. herkesin de buna samimi olarak saygı duyup, evet. o kişinin güzel yönleriyle de ona sevgi duyabilmesi. Yani evet. çünkü hiç kimse zaten hatasızlık, mükemmellik iddiasında bulunamayacağına
tabii,
göre.
Tabii.
O zaman biz birbirimize ancak iyi yönlerimizi görerek bakarsak evet. sevgi duyabiliriz, şefkat duyabiliriz.
Evet.
Ve böylece birlik olabiliriz.
Tabii.
Çok Bu konudaki de görüşlerinizi.
Şimdi aslında yıllardır diyelim ki hani her şeyin de bütün kötülüklerin kaynağını batıya atfetmek istemem ama yıllardır uyguladıkları ama artık bunu da açıkça bir politika olarak belirtmekten de imtina edemedikleri bir batılının şeyi vardır. Yani divide and rule, yani bölü ve yönet. Bunu artık kendileri de kabul ediyorlar. Yani bu sistem uygulanmıştır. Yani. Bunu yaptık diyorlar. Hakikaten baktığınızda Türkiye'de işte dindar, laik anti-laik veya işte Türk-Kürt yani şu anda. Yani pek çok şey bizim yararımıza değil bu bölünmeler. Bizim yararımıza Tabii. değil. Bir şekilde ortaya çıktıktan sonra her grup sürdürmek zorunda kalıyormuş gibi oluyor ama bizim yararımız olmadığı için ne laiğin yararına bu ayrım ne de dindarın yararına, ne Türk'ün yararına bu Türk-Kürt ayrım ne de Kürt'ün yararına. Hepimizin yararına olacak bir sistem elbette ki yaratmalıyız. Önce tabii ki eskiden işte şimdi moda tabir empati veya ama ben rahmetli Hrant Dink'in şu ifadesini çok bu açıdan anlamlı buluyorum. Karşıtında onur görmek, yani o bir Ermeniydi biliyorsunuz. Ermenilere söylüyordu. Diyordu ki hani Türkiye işte soykırımı kabul etmiyor. Bakın Türkiye bu soykırımı kabul etmezken o tavrında bir onur görün. Türklere dönüp söylüyordu. Bakın Ermeniler soykırımı kabul edin derken Ermenilerdeki o onuru görün. Yani veya işte aynı Türkiye Kürtler Türk'teki o onuru görsün. Yani biz Kürtleri seviyoruz. Kürtlere işte problemimiz yok. Veya işte Türklere dönerek Kürtlerde onuru görün. Herkesin karşısındakini onurlu görmesi ve karşısındakinin de işte Amerikan sistemi veya Kızılderililerin o karşısındakinin ayakkabısına girerek, ayakkabısını giyerek bakması önemli olacaktır. Bir başkası nasıl görüyor? Bunu yapabileceğine inanıyorum. Türkiye halkı,
evet,
Türkiye
evet,
halkı,
evet.
Türk ile, Kürt ile, laik ile, anti laik ile bunu yapacaktır. Ben buna
zaten
güveniyorum.
Zaten orada bazı tanımları da doğru koymak çok önemli. Mesela hani laiklik doğru tanımlandığı zaman zaten dindar tabii. insan laiktir. Yani şu, ama işte hani tanım.
Evet,
hani şimdi
tabii.
eğer laiklik
bir siyasi sistemdir.
Heh. Bir özdeşleştirilirse o zaman evet. başka. Ama hani gerçek anlamda benim anladığım evet. anlamda diyeyim daha doğrusu.
Evet.
İddialı konuşmayayım.
Tabii.
Yani insanların kendi inançlarını özgür bir şekilde yaşayabilmesi, Heh. Devletin de her inanca
tamam.
sigorta olmasıysa ki böyle olmalı zaten
evet.
bu özgürlüğe.
Evet.
O zaman zaten dindarlık laiklikle çelişen asla bir şey değil. Çünkü tabii. zaten mesela hani bizim dinimizde, İslam dininde hiç kimsenin inancı üzerinde bir evet. zorlayıcı etkiniz olamıyor.
Evet.
Herkes özgür.
Tabii.
Hiç kimseyi inanmak için zorlama yetkiniz de yok.
Tabii.
Şimdi dolayısıyla zaten ona saygı duyacaksınız. Aynı toplum içinde yaşıyorsanız demek ki dinsiz bir insan da
tabii
gayet
ki.
Özgürce yaşayabilecek.
Tabii dinsiz i̇şte, herhangi bir din.
Ya da herhangi başka bir, ben hani en uç şey
tabii.
olarak söylüyorum. Tabii,
tabii
ki diğer hele
tabii.
semavi dinlere mensup
tabii.
insanlar zaten
evet.
Kur'an'da hep tanımlamaları
evet.
yapılmış kitap ehli. Karşılıklı evlenilebilen,
tabii.
birbirinin yemeğinden yiyen insanlar.
Tabii.
Bu zaten
tabii.
birlikte yaşama anlamına
tabii.
geliyor.
Doğru.
Şimdi bu anlamda zaten hani gerçek samimi bir dindar bunu
evet.
savunuyor.
Tabii.
Bu da tamam işte. Ama
tabii.
hani laiklik, dinsizlikle eş
evet.
anlamlı hale getirilirse ki böyle bir şey değil. Evet. Tabii ki o zaman işte ne oluyor? Bir ayrım çıkıyor.
Dindar insanın layık bir siyasi sistemle çok itirazı olmayabilir. Yani olmaz. Bunu söyleyebilirsin.
Yani, tabii yani, tanımı ki şey değil. Doğru yapılırsa,
ama baktığınızda tabii. İşte diyelim ki hani hep Amerikan sistemini ben de inceledim bu konuyla ilgili olarak. Tam sizin dediğiniz yani iki o layıklık prensibi iki konuya ihtiva ediyor. Bir tanesi hiç kimsenin belli bir dine zorlanamayacağı. Evet. Bir de her dini grubun kendi dini ritüellerini yapabileceği üzerine yani hem bir özgürlük hem de iki açıdan da özgürlük zorlanamaması.
Tabii zorlama yok. Evet. Özgürlük bu, var. İslam'ın toplum üzerine şimdi, aykırı olmadığı tabii. sürece, başka insana zarar vermediği sürece.
Tabii.
Tamam o zaman zaten işte hani bu anlayış zaten İslam'ın çok tabii temel tabii. prensiplerinden.
Tabii. Bizzat biri. Peygamberine söylediği tabii. yani tabii. peygamber bazılarının Müslüman olmasını istiyor. Evet. Bizzat Kur'an'da ikaz ediliyor peygamber. Sen onlara bekçi değilsin. Sen tabii. sadece uyarırsın. Bilirsin. Bu kadar. Tabii. Bizzat tabii. peygamber ölürken bize haşa ne oluyor yani tabii, evet. bir başkasını sen... doğru yola getirme gibi bir şeyimiz yok. Doğruya evet. zorlama gibi bir yetkimiz elbette olamaz.
Evet bizim için en güzel örnektir tabii peygamber evet. Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Onun uygulamaları evet. hakikaten mesela kitap ehline olan davranış şekli, evet. onlara verdiği özgürlük, hatta evet. şefkat, işte kendi cübbesini altlarına sermesi, bir cenazesi geçtiğinde ayağa kalkması,
evet.
insani ilişkiler kurması, gerektiğinde toplumda onları koruma altına alması, evet. bütün hak ve özgürlüklerini vermesi,
evet.
bizim günümüzde de özellikle oturtmamız gereken bir bakış açısı.
Evet.
Çünkü İslam'ın, daha doğrusu Müslümanların şu anda dünya üzerinde çok güzel İslam'ı temsil etmesi gereken bir dönemdeyiz. Yanlış temsiller, yanlış imajlar oluşturduğundan birçok yanlışlığa dünyada vesile evet. oluyor, neden oluyor daha evet. doğrusu. Bunlar negatif anlamda da olabiliyor. O yüzden Müslümanlar Kur'an ahlakının kendisini bizzat ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini örnek alarak günümüzde evet. sevgi dolu, şefkat dolu, özgürlükçü, modern, çağdaş, ilerici, herkese özgürlüğünü veren böyle güzel davranış modeliyle evet. sıcak, sevecen bir şekilde konuşarak meseleleri halletme. Yani diplomasi evet. diyoruz artık bugün de ülkeler arasında ama yeni bir şeyle girmek lazım. Yani eski yaklaşımlar evet. değil, yeni böyle sıcak, tabii insani yani, ve vicdani doğru. yaklaşımlarla hem sertlik ve radikalizmi ortadan kaldırıcı değil mi? Hem de yanlış yobazlığa kayan düşünceleri de
yani şöyle diyebiliriz
İslam'da
belki.
Olmayan yani İslam'da evet. olmayan hurafe olan düşünceleri de ortadan kaldırıcı.
Her şey çok politikleşmiş. Yani işte Kur'an'a bakıyorsunuz o kadar büyük bir uyarı var ki işte gayrimüslimlerle yönelik olarak yani Allah sözünde bir araya gelin. Yani Müslümanlara aslında büyük bir çağrı var. Yani gayrimüslimler Allah sözünde çok ortak şeyiniz var, çok ortak bunun üzerinden hareket edin diye söyleniyor ama baktığımızda işte Hristiyanlar çok öteleniyor. Sanki halbuki ortak, bütün peygamberlerimiz ortak. Yani Hazreti Muhammed hariç bütün peygamberlerimiz ortak. Biz belki de normal bir Hristiyan'dan çok daha tazimde bulunuyoruz Hazreti Meryem validemize. Yani ama bu siyasetin o 1400 yıllık işte hani Batı ile olan özellikle Batı da Hristiyan olduğu için o siyasetin girmesi dolayısıyla büyük bir uzaklaşma haline gelmiş. Yani ben İncil'i okudum, birkaç kere okudum. Bazı bölümleri yani hissediyorsunuz yani aynı Kur'an yani
tabii.
özellikle kutsi hadis dediğinizde motomot aynı şekilde. Bu diyelim ki politikin ve siyasetin bozucu etkilerinden arındırılarak hem Müslümanlar için hem Hristiyanlar için başka bir alanın açılması gerekiyor. Ama sadece Müslümanlar bunun sebebi değil. Yani bakıyorsunuz Batı'da Müslümanları büyük bir işte terörist olarak görmesi de anlamlı değil. Hiçbir dini grup terörizmle özdeşleşmezken onlar da İslami terör ismi mesela evet. kullanıyorlar. Yani politikadan Batılılar da çok masum değil ama İslam dünyası da çok masum. Yani politikayla çok iç içe geçmiş bir İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz ama görmek lazım. Yani siyasi hayat bizi sanki Müslümanlıkla Hristiyanlığı birbirine zıt gibi göstermiş ama hiç öyle değil işte ortak o kadar çok ortak konumuz var ki özellikle Katoliklerle yani daha da fazla. Bunlar üzerinde tabii ki hem Müslümanlar hem Hristiyanlar için hem de Yahudiler için bütün alemler için aslında rahmettir İslam. Bunu tabii ki Müslümanlar ortaya çıkartacak. Eğer Hristiyanlar da böyle düşünüyorlarsa herkes için rahmet. Onlar da yarışsınlar. Hangimiz en iyiyse zaten o parlayacaktır. Evet. Ona gelir herkes
de. Tabii inşallah. Hayır, bir de zaten o dediğiniz o konu da çok önemli. Şimdi hani bir şekilde siyaset bunun içine girerek bir takım şeyler ortaya çıkartılmış. Kutuplaşmalar, evet. Ya. Bunun en büyük mücadelesi de aslında dinin özünü ortaya koyarak, evet, yapılır diye düşünüyorum. Çünkü niye insanlar kandırılabiliyor? Yani mesela şimdi İslami terör diye akıl almaz bir terim, evet, kullanıyorlar. Asla birbiriyle yan yana gelmeyecek iki kelimeyi bir araya, evet, getiriyorlar. Ama sonuçta dünyanın bir tarafında da Müslümanlar adına, İslam adına güya hareket eden birileri de gidip terör yapabiliyor. Yani gidip işte kim olduğunu bilmediği insanları öldürebiliyor. Tabii. İşte yani HSBC binasının önündeki patlamayı düşünün. Şimdi belli ki bunu bir şekilde birileri zaten İslam'la terörü yan yana getirebilmek için, İşte hani, evet, Hristiyanlara Müslümanları böyle göstermek, Müslümanları Hristiyanlara, evet, düşman etmek, evet, bunu tezgahlıyor.
Evet, tezgahlıyor şimdi ve rantını elde ediyor.
Ediyor. Ama evet, şimdi burada Müslümanların şöyle bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum, evet, ben. Ama Allah'ın izniyle bunu tabii gidermek, evet, için elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz. Geçmişte diyeyim böyle bir eksiklik olduğu belli. Kur'an'a dayalı doğru din anlatılmadığı sürece bunu kınamakla, buna olduğu zaman bu tip olaylar işte insanları lanet olsun, evet, bunu yapanlara demekle hiçbir şey çözülmüyor. Siz Kur'an'ı insanlara tam doğru şekliyle anlatırsanız, dinimizi, evet, en güzel şekliyle öğretirseniz bir kere hiçbir zaman samimi bir kimse öyle bir yola sevk edilemez. Yani kandırılıp öyle, tabii, bir şeyin yani içine sokulamaz.
Aslında...
Veya hani Hristiyanlar da İslam, evet, deyince onları anlamaz, sizin anlattığınızı anlar. Doğru, tabii, modeli sabırla, kararlılıkla ortaya koymak lazım.
Evet, ama burada şöyle yani elbette ki yani baktığınızda bir masumun ölümü bütün insanlığın ölümü gibidir dediği zaman bir Müslümana bu çok şey ifade eder.
Tabii.
Yani hem o diyelim ki belli bir şey yapacak olana hem de şahit olan insana çok şey söyler. Yani bunu engellemek gerekir ama şunu da düşünmek lazım. Siz sade birey olarak elinizde hiçbir silah olmadan, bir mermi bile olmadan Amerika'ya gitmek istediğinizde bazen Amerika sizi almıyor veya İngiltere almıyor ama aynı Amerika Afganistan'a binlerce asker gönderebiliyor ve öldürebiliyor. Masumları da dahil öldürebiliyor. O yüzden yani bu tür bunları da göz ardı etmemek
tabii
lazım.
Ki, tabii
İnsanları
tabii
galeyana getiriyor. Elbette ki tasvip edemeyiz yani. Çünkü bir, herhangi bir terör eylemini, çünkü bir masum bile ölse bütün insanlığın ölümüdür. Demek ki yapılamaz. Öyledir hatta. Bu hem klasik İslam fıkhında hem de modern Batı fıkhında bir gemi dolusu suçlu olsa, bir tane suçsuz olsa o gemiyi batıramazsınız.
Tabii
yani
ki.
Bu konuda İslam hukukuyla Batı hukuku aynıdır. Yani
tabii.
Bir masum varsa, hepsi suçlu bile olsa onun hürmetine o gemiyi batıramazsınız. O yüzden yani yapmamanız gerekir ama bu tür şeyleri de anlamak gerekiyor. Yani Afganistan bombalanırken başka yerler veya Filistin'de açıkça yani açıkça insanlar yerlerinden edilip milyonlarca insan mülteci olmuşken halen kendi evine bir çivi çakamazken o eve yerleşimcinin rahatlıkla oturabilmesi hala sürüyorken insani olarak insanlar, yani insani, İslami değil ama buna böyle bir aksiyon gösterebileceklerdir diye de anlamak gerekiyor yani.
Şöyle, evet, kesinlikle size katılıyorum. Orada zaten çözümün ne olacağı konusu çok önemli. Zaten bu durumun bütününün,
evet,
hoş olmadığı zaten hani çok korkunç, evet, olduğu belli. Ama sizin de ben hani bu tip şeylerinizi hatırlıyorum. Zaten niye bunlar yapılıyor? Yani Afganistan'a gidip işte asker çıkartıp orada masumları öldürebilmeye, evet, zemin hazırlamak için aynı, evet, güçler aslında işte bir şeyleri, evet, provoke ederek İslam adına terör, evet, sanki yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Evet. Bu oyuna, evet, gelmememizin,
evet,
yolu bu.
Doğru.
Yoksa tabii ki yani aynı derecede insanın rahatsız eden bir şey. Yani,
evet,
masum Müslümanların katledilmesi, öldürülmesi, evinden çıkartılması.
Evet.
Ama bunu yapmak için kendince güya haklı sebepler ortaya çıkartmaya,
evet,
çalışıyorlar. Ya da işte mesela sade bir Müslüman vatandaş Amerika'ya giremiyor. Niye giremiyor? Diyor ki benim böyle bir tehdit var.
Evet.
Ama nereden bu tehdit var? Bak 11 Eylül'de neler oldu diyor. Bilmem,
evet,
yani Bunlar işte aslında hep aynı elden organize edilen şeyler. Bizim buna engel olabilmemizin en büyük şartı doğru eğitimi verebilmek. Yani İslam'ı, Kur'an'ı doğru şekilde öğretmek, imanı tahsis etmek. Yani bu materyalist kafa, Darwinist kafa dünyada hüküm sürdüğü sürece bir şekilde bu insanlar bir taraflara kandırılır. Ama bunlar yok edilip, materyalizm felsefe olarak çökertilip, samimi iman insanlara anlatıldığı zaman o vicdandaki bir insan hiçbir tarafa çekemezsiniz. Tabii. Yani o baktı mı doğrusunu görür Allah'ın izniyle.
Tabii. Tabii.
Aslında şimdi Amerika, yani tek bir Amerika değil. Yok, mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Avrupa ikidir diyor.
Evet.
Şimdi,
doğru doğru.
Yani aslında son söylediğin gibi inananlarla, yani bütün dinlerin inananlarıyla materyalist, Darwinist olan zihniyetin dünyada inananlar cephesinin birlikte hareket etmesi.
Tabii.
Ve
doğru,
ateizm,
doğru.
Materyalizm, Darwinizm gibi yanlış kötü fikir akımlarına karşı kültürel anlamda faaliyet göstermesi, ilmi anlamda beraber faaliyet göstermesi. Çünkü yanlış olan, batıl olan bir şeyin zaten zoraki ve dikte yoluyla dünyamızda şu anda işte kurumsal yapılarla belli işte sermaye vesaire oturtulmuş ama bilim karşısında zaten tamamen çökmüş durumdalar. Mesela Darwinizm özellikle dünyadaki o ateist fikirlerin temeli şu anda bilimsel olarak çökmüş durumda. Ama hani kurumsal olarak devam ediyor. Fakat işte el birliğiyle değil mi?
Evet,
yani Musevilerin, Hristiyanların, gerçek inananların da
tabii,
mesela yurt dışında işte Erkan konferansa gidiyor. Diyelim Cambridge'de konferans veriyor. Oradaki Hristiyanların, inançlı olanların bir konferans düzenlemesi ve birlikte işte materyalizme, Darwinizme karşı gerçekleri, doğruları, Allah'ın varlığını anlatması güzel bir şey. Ancak bu şekilde yenilebilir.
Tabii bu yani bir Amerika yok. Çok haklısınız. Amerika'nın halkı zaten çok büyük problemlerle, yani bu yönetiminin işte saldırgan politikası dolayısıyla Amerikan halkı, bir kısım halkı diyelim, en büyük şikayetçi onlar.
Evet.
Çünkü ekonomik açıdan
tabii.
büyük miktarda şey yapıyorlar.
Tabii,
yani savunma harcamalarına gidiyor. Kazananlar sadece çok küçük bir kesim. Hatta Amerika'da biliyorsunuz %99 hareketi başladı. İngiltere'de böyle %99, %1 kendi çıkar için her şeyi kullanıyor yani. Her şeyi kullanıyor. Siyah sanayinin sahipleri olarak hem Üçüncü Dünya'ya silah satıyorlar, hem Amerika'ya satıyorlar, birbirlerine savaştırıyorlar. Kazanan birileri onlar. Ama %99 gerek bizim olsun, gerek Amerika'nın kendisi içindekiler de kaybediyorlar. Bu açıdan onlar da bunun farkındalar. Yani hem inançlı kesim hem de diyelim ki ekonomik açıdan çok ciddi olarak Amerikan halkı sıkıntı içinde. Yani çok yoksulluk hali içinde görüyorlar kendilerini. Yani Türkiye çok daha zengin, müreffeh. Amerika, ortalama Amerikalı'nın yanında Türkiye gerçekten çok müreffeh durumda. Ben yeni geldim Amerika'dan bir ay önce. Hani gördüm o Occupation Movement diyoruz yani %99 hareketini. Aynı dediğiniz gibi azınlıkta da değil bu grup. Yani bizim ittifak halinde olacağımız grup azınlıkta da değil baktığınızda, çoğunluk. Çünkü onlar daha çok hem can kaybı oluyor Afganistan'a. Giden kim? Ölen pek çok Amerikalı asker var. Kim bunlar?
En alt kesimden
ve daha da çok zenci insanlar. Irak'ta öldürüldüler ve Amerika için de genel olarak saldırgan bir millet olduğu herkese yerleşiyor. Türkiye'de bile var.
Evet.
Bundan yine Amerikan halkı mağdur. Niye böyle bir mağduriyet içinde olsunlar ve bu yüzden de bir uyanış içindeler, bir ittifak, doğal ittifak üyesi de olabilecek durumdalar. Bu yüzden çok doğru bir yere temas ettiniz.
Evet. Günümüz, yani bizim yaşadığımız zaman aslında çok özel bir zaman. Yani ahir zaman olarak adlandırıyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten dünyanın sonuna yakın olan bir dönem.
Evet.
Kendisi de çünkü kıyamete ne kadar yakın olduğunu tarif etmiş parmaklarıyla. O kadar yani yakının diye. Son dönemde hakikaten kendi tabiriyle Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem deccaliyet olarak tabir ettiği bütün kötülükleri organize eden ve sistemli bir şekilde dünyaya yerleştiren son 150 yıldır özellikle böyle bir şey var ve bütün insanları da, hatta Muhammed Raşit Eroğlu Hazretleri zikrediyor kitabında, okudum, insanların 1999'unu Allah'tan uzaklaştırmıştır diyor deccaliyet. Yani öyle bir sistem. Ve bunun karşıtı olarak da ve doğrusu olarak da hani Mehdiyet çağıyla şu anda günümüzde bir altın çağ döneminin olduğu, yine peygamberimizin hadis-i şeriflerinde, hatta Hristiyanların çoğunun Allah'ın izniyle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüyle Müslümanlaşacağı, gerçek Kur'an'a, gerçek dine geleceği, Musevilerin çoğunun aynı şekilde olacağı ve dünyada İslam ahlakının yüksek derecede yaygın olma şekliyle güzel bir altın çağ yaşanacağı bir dönemdeyiz, ama biz bir geçiş dönemindeyiz.
Bunlar daha hani şey fark, ama doğru da hep beraber ve bütün doğruların bir araya gelmesi tabiidir zaten. O açıdan.
Zaten şöyle dediğiniz yönden bakınca da zaten biz Kur'an'a baktığımızda Allah'ın emri, evet, birlik için mücadele etmemiz. Yani, evet, bütün insanların barış içinde, evet, huzur içinde yaşaması için bütün inananların, evet, çaba içinde olması, evet, lazım. Zaten, evet, Peygamber Efendimiz'in rivayetlerinde anlatılan toplumsal yapı, şu anda işte, evet, bütün çevre ülkelerde meydana gelen olaylardan tutun da işte Amerika'daki %99 hareketine kadar, evet, o toplumsal yapıyı anlatan hadis-i şerifler var. Ve bir de çok büyük bir mucize olarak, yani bunu mutlaka üzerinde durulması gereken bir konu olduğuna inanıyorum ben, birebir aynısıyla çıkan yüzlerce rivayet var. Yani fiili olaylara ait. Mesela hani ne bileyim, bir geçmişte yaşamış herhangi bir kişi, işte Nostradamus gibi bir şeyler söylüyor. O söylediği 10 tane şeyden bir tanesi biraz böyle benzeyerek olunca bütün dünya ayağa kalkıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bir dönem anlatmış. 30-40 yıllık. Buradaki yüzlerce olay üst üste meydana geliyor. Mesela Kabe'de kan akıtılacak diyor. Bütün İslam tarihinde bir kere olan bir şey meydana geliyor. Ramazan ayı içinde ay ve güneş tutulmaları olacak 15 gün arayla ve iki kere olacak diyor, iki ayrı Ramazan'da. Bu meydana geliyor. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Yine dünya tarihinde bilinen tek bir kere Fırat Nehri'nin suyu kesiliyor Keban Barajı'yla. İşte Afganistan'a yazık oldu diyor. Afganistan'ın işgalinden bahsediyor. İran-Irak Savaşı'ndan bahsediyor. Bir kuyruklu yıldızın geçeceğinden bahsediyor. Sonra daha sonra iki uçlu bir kuyruklu yıldızın ters yönden, yani her zaman geçen kuyruklu yıldızların yönünün tersinden geçeceğini söylüyor. Aynı şekilde o kuyruklu yıldız geçiyor. Bunun öncesinde kuraklık olacağını, insanların kuraklıktan çok şikayetçi olacağını, bu kuyruklu yıldız geçtikten sonra da o kadar çok yağmur yağacağını, insanların artık fazla yağmurdan şikayetçi olacağını söylüyor. Bu da aynısıyla gerçekleşiyor. Şimdi
ekonomik kriz.
Ekonomik kriz, yani toplumsal olayları, evet, anlatmıyorum bile. Öyle yüzlercesi var. Hani o bir şekilde benzetilebilir. Ekonomik kriz, atıyorum 1900 yıllarında da olmuştur. Evet. 300 sene önce de olmuştur, ama bu anlattığımız doğa olayları, yani mesela bir tanesi 1000 yılda bir kere olan bir şey. Bir tanesi bütün tarihte sadece bir kere olmuş. Ve bunların hani bir tane iki tane de değil, böyle onlarcası, yüze yakını aynı 30-40 sene içinde olmuş. Şimdi bunu ne sağlar? Zaten Kur'an'da müjdelenen ve Kur'an'ın genel ruhuna zaten mutabık olan bir olayın rivayetlerle de destekleniyor olması Müslümanlar açısından çok şevk verici bir şey. Yani çünkü zaten hedefimiz o. Yani biz o rivayetleri bilmesek de, evet, zaten inananlar olarak hayır ama evet, hani tabii, şöyle bir güzellik, yani bilmesek de zaten bizim buna çaba gösteriyor olmamız, evet, lazım. Yani bütün Müslümanların kardeş olması, bir arada, evet, olması, hatta onların diğer Hristiyanları, Musevileri kucaklaması, herkesin bu sevgi ve barış ortamında yaşaması. Ne güzel, Peygamber Efendimiz bunların olacağını müjdelemiş bazı hadislerde. Biz onların doğruluğunu anlamamız için de bu olayların gerçekleşmesi gerekir hakikaten. Yoksa onun rivayetin sahihliğinden emin olamayız. Ancak hani gerçekleşirse böyle bir olay, ha deriz ki, çünkü başka türlü olması o zaman mümkün olmuyor. Hani geleceğe yönelik bir şeyi ancak Yüce Rabbimizin bildirmesiyle onun elçisi haber verebilir. Başka türlü zaten mümkün değil. Şimdi dolayısıyla gayba yönelik söylenmiş bir takım bilgilerin çıktığını görmek, inşallah o dönemdeyiz düşüncesiyle insanın artı şevklenmesine, o müjdeyle müjdeleşip mutlu olmasına vesile olacak bir şey olarak hani biz önemli görüyoruz. Hani
klasik olarak zaten ahir zaman peygamberi diye düşünülüyor. Evet. Yani o bütün sünni hani ana akımın da öne sürdüğü bir görüş, ama zaten dediğiniz gibi bir Müslüman için işte ölümü zaten kendi kıyametidir. Evet. Onu da biliyoruz. Her an olabilir. Tabii. Her an olabilir. O yüzden Hani elbette ki bu konularda da mesai sarf eden sizin gibi kişiler olabilir, inanır. Saygım sonsuz. Elbette ki bu rivayetleri bilirsiniz, işte gözlersiniz, tabii. iman edersiniz.
Ya bir mucize ama, olarak güzel bir şey değil mi? Yani hani Peygamber evet. Efendimizin bir mucizesi aslında oluşmuş oluyor.
Evet.
Çok güzel ama, bir şey. Yani bu çünkü evet. hani düşünün belli bir dönemde deniyor ki Kabe'de kan akıtılacak. Yani onunla çok eş zamanlı Ramazan ayı içinde ay ve güneş tutulmaları olacak. 15 gün arayla. Fırat'ın suyu kesilecek ve bunların hepsi oluyor. Yani bu şimdi çok mucizevi bir şey çok aslında. Yani aslında bütün dünyanın bunu konuşuyor olması lazım. Yani çünkü bu hani bundan 1000 sene önce yazılmış kaynaklarda çok açıkça görülen rivayetler. Çok net yani. Ve Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş. Zaten başka türlüsü mümkün olamaz. Yani çünkü başka birisinin gaybı bilmesi mümkün değil. Peygamberlerin de ancak Allah'ın izniyle, Allah'ın bildirmesiyle olabilecek bir şey. Hayır evet. orada şöyle bir mutabıklık var. O da aslında bir mucize. Şimdi Yahudi kaynaklarda yani Tevrat'ta, İncil'de de benzer evet, bir dönem,
tabii.
benzer olaylar anlatılıyor. Bu zaten çok büyük bir mucize.
Siz motomot dediniz ya bazı şeyler.
Aynı, evet. aynı anlatılıyor. Şimdi bu
ben zaten oraları değil de şeyi kastettim. Mesela Soler'in verdiğini sahil duymasın. Motomot bunlar var.
Anladım.
ben hep bunları kastediyorum.
Yani. Onlar da öyle.
Bunlarda da benzer var. Tabii var, de var. Ben onları kastediyorum. Evet, evet. Çünkü yok, hakikaten uzak duruyorum bu konulara.
Hayır ama şöyle sizin gibi değerli evet. bu konularda araştırma yapan, siyasetin içinde olan bir fikir insanın hani şahsen ben içinde olmasından mutluluk duyarım şunun için. Çünkü bunlar doğru analiz edilip doğru anlatıldığı zaman çok faydalı etkisi olacak konular. Çünkü de gerçek konular. Ama birileri bunu yanlış yollarda kullanmaya çalışabilir. Bu her şey için geçerli. Yani bıçakla ekmek evet. de kesersiniz. Evet. Gider birisi adam öldürmeye de kalkabilir. Ama bu bıçağı kötü yapmaz. Yani sonuçta ortada baktığınızda üç dinin tasdik ettiği gerçekleşen hadislerle tasdik edilen rivayetlerle çok güzel bir dönemin içinde olduğumuz müjdesi var. Yani bunu samimi insanların güzelce anlayıp anlatması bütün Müslümanlara fayda sağlayacaktır. Çünkü hani diyorum ya binlercesi sayılır toplumsal olayların, onları hiç saymıyorum çünkü onlar benzeştirilebilir.
Evet.
Yani işte ya şeyler var, gerçi onları da benzeştirmek mümkün değil. Mesela o dönem için deniyor ki bir kişi bir yerden konuştuğu zaman herkes onu kendi ülkesinde kendi diliyle işitir diyor. Şimdi yani bunu nasıl anlatacaksınız? İnsan elindeki kamçıyla konuşmadıkça kıyamet gelmez diyor. Hani cep telefonunu düşünün anteniyle. yani evet. birisi bir yerde konuşuyor, herkes kendi diliyle işitiyor. Dünyanın her yerinde doğuda bak. Gibi gibi yani bunlar zaten evet. o kadar çok ki örneklerim. Evet. Bu güzel bir dönemin müjdesi. Bence biz bununla sevinç duymalıyız ama bunu dediğiniz gibi evet. aynı şeyi evet. ben de katılıyorum. Mutlaka kötü yönde kullanmak evet. isteyen insanlar olacaktır, vardır. Ama her şey Allah'ın kontrolünde. Evet. Allah inşallah inananların yanında. Dolayısıyla onların o kötülüklerine Müslümanların evet. gayretini de vesile ederek evet. Allah zaten müsaade etmeyecektir.
Evet. Kur'an Kur'an ayetleri Tevrat'a ve Zebur'a atıfta bulunuyor evet. bu konuda. Evet. Çünkü mesela Enbiya suresi 105. ayette şeytanın Allah'a sınırım. Biz Tevrat'ta ve Zebur'da da yeryüzüne şüphesiz salih kulların mirasçı olacaktır evet. diye evet. yazdık diyor. Şimdi evet. biz dönüp Tevrat'a ve Zebur'a baktığımızda aynı müjdelerin o zamandan hak kitap içinde verildiğini
evet.
Hani o yüzden bazı yanlış inanışlar var. İsrailiyat bu konular deniyor ya. evet o onun doğruluğunu tasdik eden bir konu. Çünkü 3000 sene evvel
tabii.
hak kitaplarda gelmiş anlatılan şu andaki bir dönemin yaşanması Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu kanıtlayan, gösteren ayrı bir güçlü delil olmuş tabii oluyor. Inşallah. Aynı şekilde nasıl İsa aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor evet. değil mi İncil'de?
Evet.
Doğru olunca tasdik o zaman evet. Hristiyanlar için de ayrı bir delil olmuş oluyor. Evet. O yüzden bu konu bizim için bir müjdedir.
Evet,
zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelenin diyor. Çünkü ne müjdesi? Bizim hayatımızı adadığımız Cenab-ı Allah'ın ve İslam'ın güzel ahlakının bütün yeryüzünde yerleşik kılmak, evet. yerleşik olması. Bu hepimiz için güzel bir müjde. Ayrı kayrı düşmüş Müslüman kardeşlerimizin kardeşiyle evet. birlik içinde olması, işbirliği dayanışmasıyla zenginleşmesi, barış ortamı, huzur ortamında olması hepimizin gayesi. Bu dönemin güzelliği o. Bunlar bir müjdedir. Yani hakikaten teşvik eden tabii Müslümanlara bir konu olduğundan dolayı zikretmeyi, bizim bol zikretmeyi uygun gördüğümüz, hani güzel olduğu bir konu olduğu için zikrediyoruz. Sizin zaten çalışmalarınız da aynı yönde. Yani evet, sonuçta aynı evet. güzelliğe giden çalışmalar. Bunların pratik hayatta yapılması bizim için bir ibadet ve evet. özellikle şimdi tabii siyasi alanın çerçevesi belli. Ama sivil toplum kuruluşlarının ve sivil toplum olarak tabandan bütün insanlarımızın o siyasete katkı verecek şekilde bu birlik havasını desteklemesi. Evet. Mesela ben biliyorum, mesela eşiniz Faruk Bey, iyi tanıdığımız birisi, güzel bir insan. Mesela bir sivil toplumcu evet, ve hakikaten gayretli evet. bir sivil toplumcu. O kendi alanında çok güzel bir şekilde mesela hakikaten
evet. Kim olursa güzel olsun yanında, kim olursa olsun zalime karşı bir Müslümanın da yapacağı, Cahil herhangi şey bir yani. İnsanın da kendisi için düstur göreceği bir insan hakları kuruluşu yani mazlum der.
Evet.
O yüzden anlamlı. Diğer sivil kuruluşlar da önemli. Zaten bizim için Kur'an'da söylenmiştir. Birbirlerinin velileri olmak. Evet, İyi de yardımcı, kötü yaparken de engel olmaya çalışmak. Evet, yani bir kardeşlik şeyi içinde inşallah böyle bir amaç içinde olmak, böyle bir gayet içinde olmak.
Tabii mesela ülkemiz içindeki şimdi birçok camia var. Yani hepsi birbirinden güzeldir. Yani hepsi diyelim Nisan Nur talebeleri hı-hı, var. Evet. İşte Nakşibendi kardeşlerimiz var. İçindeki farklı evet. farklı işte İsmail Ağa cemaati hı-hı. var. İskender Paşa camiası evet. gibi. Yani bu ve bütün İslam dünyasındaki işte Şii ile Sünni evet. ne olursa olsun hepsinin birlikteliğine yönelik evet. Bir sivil toplum gayreti. Mesela birbirleriyle görüşmeleri olsun. Birisi konferans düzense diğer camialar da gitsin. Evet. Ya da arada yani bunu nasıl teşvik edebiliriz? Sizin bu konuda evet. bir şeyiniz var mı? Yani düşündüğünüz bu camialarımızı birbirine kaynaştırma, yani o birliği önce bizim kendi içimizde, ülkemizde göstermeliyiz, sağlamalıyız ki bütün İslam dünyasında da bu örnek
yani
olabilsin.
Çok ince tabii ki hani bir proje şeklinde bir şey yok ama hedef olarak bu doğru. Çünkü genel olarak bizim için önerilen de o doğru. Hani Müslüman erkekler ve kadınlar birbirlerini doğru yolda desteklerler. Hı hı, evet. Doğru bir şeyde biz de onları destekleyelim. Onlar da bir kötü bir şeyi engellemeye çalışırlar. Ama olmasa bile yani hani belirli bir ortak noktalarda bir araya düzenli olarak gelmeseler bile şey olması da önemli. Yani birbirlerini engellememeleri de önemli. Yani çok şart değil bir araya gidip beraber olmaları, birbirlerini engelleme ve doğruyu bir grubun kendi tekelinde görmemesi önemli. Yani sadece ben doğruyum, hepsi yanlış değil. Yani ben doğru olduğumu düşünüyorum, gelin yani doğruysam söyleyin veya işte yanlışsam söyleyin, yanlış da olabilirim. Herkes böyle söylerse bence yeterli yani. Beraber bir araya gelip bir şey yapmalarına da gerek yok ama doğruyu kendi tekelinde görmemek. Çünkü hani peygamberimiz vefat etti. Peygamberimizin öyle bir garantisi vardı. Allah'tan vahiy alıyordu. Onun dışında hiç kimsenin mutlak doğruyu temsil ettiğine dair herhangi bir şey delili yok. O yüzden mütevazi bir şekilde yani ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sen de doğru olabilirsin. Birbirimizi doğru yolda desteklemeye çalışalım. Yanlışa da engellemeye. Yani bu olursa çok da fazla bir araya gelmeye de gerek olmadan, beraber çalışmaya da gerek olmadan uhuvvet, kardeşlik sağlanmış olur diye düşünüyorum.
Ama Kur'an'da, tekel, Kur'an'da tekel öğüt içinde verme.
Olmak. Evet. Kur'an'da yani tekel evet. olmak çok kötü. Yani tabii. doğruyu sadece kendinin temsil ettiğini düşünmek zaten aslında şeytanlık da biraz tabii, biliyorsunuz. Allah yani çünkü şeytan ben üstünüm demişti.
Evet,
ve kaybetmişti. En iyi meleklerden biriydi biliyorsunuz. Ve Allah'la ondan sonra yolunu ayırdı. Allah bizi bundan korusun. Yani doğruyu tekelini almış olduğu zehabından korusun. Çünkü İnşallah. Bu da bir zehab. Bu da bir imtihan çünkü. Çok belki doğru. çok güzel şeyler yapıyorsun ama orası önemli bir şey.
Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten orada da hani en güzel ölçüyü yine Kur'an koymuş. Birbirine Kur'an'la öğüt vermek evet. ve Kur'an'a tam teslim olmak. Evet. Yani her Müslümanın zaten şöyle çok net bir iddiası olması gerekir. Bana Kur'an'dan delil getirerek evet. söylediğiniz her şeye ben teslimim evet. demesi lazım. Zaten yani bir Müslümanın bunun aksi bir şey yapması yani zaten akıl alacak bir şey değil. Öyle olduğu zaman da zaten ortak bir ölçü üzerinde birleşmiş oluyoruz evet. dediğiniz gibi. Zaten hani birliktelik illa fiziki olarak herkesin evet. bir arada olmasını evet. yani gerektirmez. Teknik olarak da değil ama yan yana geldiğinde sevgiyle, evet. samimi evet. sevgiyle, şefkatle, muhabbetle bakabilmek çok önemli. Yani Müslümanlar, inananlar arasında hiziplerin oluşması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Yani Kur'an'a evet. zaten çok tezat. Mutlaka o gönül birlikteliğinin oluşup farklılıklar olabilir. Kur'an'da zaten hepimiz mutabıksak ki bunun aksi düşünülemez. Zaten yolumuz aynıdır.
Evet, bütün Müslümanların bu güvende olması gerekiyor. Yani bu doğruyu bilebileceği her gruba karşı, kendisine karşı ve her gruba karşı böyle bir meşru zemini var. Sorgulama, doğruyu gösterme Tabii. zemini var. Bunu düşünmek ve idrak etmek önemli diye düşünüyorum.
Evet, yani birleştirici unsurlara destek vermek.
Evet.
Yani bunlar kişiler olabilir, düşünceler evet. olabilir. Yani bu konuda birleştirici olmak çok önemli. Ayrı gayrı şeyini evet. Ortadan kaldırmak. Bunlar hep suni olarak dediğiniz gibi evet. sizin de hep ortaya atılmış. Ülkemiz içinde evet. zamanında ideolojiler olmuş, evet. sonra mezhep olmuş, sonra ırk şeyi hep
evet.
dediğiniz gibi Maalesef. Bölme, ayrıştırma, evet. o Türkiye'yi küçültme evet. şeyi. Şimdiki terör de gayesi o. Esasında bizim bu konuda hakikaten istediğimiz o büyük birlik.
Evet.
şeyini engellemenin evet. bir yolu o. Yani o bölme, küçültme evet. çabaları. Biz bunun içinde takılıp kaldığımızda o büyümeyi yapamayacağımızdan fiziki bir büyüme değil tabii. Yani o bir evet. bahsettiğimiz
herkes bir için birlik. Kurtuluş yani evet. olabilecek.
Aslında bu Batı'nın da hoşuna gidecek olan bir şeydir. Çünkü Batı yani aklı başında muhatap olabileceği evet. tek bir muhatap bulduğunda İslam dünyasında ve radikalizmden arınmış olacak bu.
Evet.
Bir birlik içinde olacak. Düşmanca tavır değil, bilakis barış elini uzatmış ve iyi ilişkiler içinde evet. olacak olan böyle stabil barış ve huzur dolu bir İslam dünyasını Batı da arzu
tabii
eder.
Herkes Zaten için, o... herkes tabii, için yani, kurtuluştur. Evet, çok evet. küçük bir kesim için yani şey diyelim ki bu silah sanayiinde şey yapanlar için onlar için kötü ama o değil ki. Yani bütün diğer toplum içinde, toplumun diğer kesimleri için kurtuluş olacaktır. Zaten İslam'ın gücü de burada yani. Çoğunluğa ve doğruya bir işte dünyanın varisi olma şeyi sözü o yüzden verilmiştir yani. Çoğunluğa verilmiştir. Tabii ki Batı için de kurtuluştur. Herkes için kurtuluştur. Sadece evet. Müslümanlar için kurtuluş değildir. Yani baktığımızda biri Müslüman işte önce kendi ailesi, ilçesi, devleti veya işte dünyası yani bütün hepsi için iyilik olduğu zaman yani iyilik verecekse sana gelsin o iyilik. Eğer bir üstüne kötülük gelecekse aile olabilir bu, ilçe olabilir, il, ülke veya işte gezegen yani onlara kötülük gelecek, sana iyilik gelecekse gelmesin o. Yani bizim akidemiz de budur. Oraya kötülük gelecek, sana ailene iyilikse olmasın bu iyilik. Yani bir üstünün iyiliğini düşünerek bir Müslüman iyilik ister kendisi için ve çevresi için. O yüzden Batı da bunun içindedir evet. yani daha dış halkada olsa bu da bunun içindedir.
Tabii yani Batı dünyası içinde iyi bir sonuç gezegenimiz, olacak Müslümanların
tabii, tabii gezegenimiz
birliği.
Için.
Kesinlikle evet. evet yani o dönem zaten o dönem olacak yani o bahsettiğimiz yani bütün, çağ altın çağ
tabii ki.
Evet, bu şekilde
evet.
oluşacak.
Gezegen nereye gidiyor işte nükleer yani şu anda dünyada birkaç kere yıkılmasını sağlayacak bir silahın sahip olması yani buraya gitmiş. Düşünün yani insanların şeyde yani çok uçurumun kenarında yürüyoruz baktığınızda aslında. Yani bunları frenleyecek bir sistem. Evet. Elbette ki onlar için de kurtuluş olacaktır. İslam onlar için de kurtuluş vaat edecektir.
Amerika'nın silahlanmaya ayırdığı miktar 684 milyar dolar.
Evet.
Bakın 684 milyar
bir
dolar
sadece Amerika'da. Bir sonraki Çin mi geliyor ve 40-42 öyle bir şey. Avrupa mı bilemiyorum. O kadar büyük bir fark var
fark
ki arada.
Var, üçüncüyle var.
Çok
evet.
büyük bir fark. İşte Amerikan halkı muzdarip. En evet. Muzdarip olan Amerikan halkı.
Dünyada ne açlık kalır, ne fakirlik, ne yoksul hiçbir evet. şey kalmaz yani.
Tabii.
Pek çok homeless şey. Vardır gördüğünüzde. Evet, evet. Ben Washington DC tam böyle şey yani orası artık yani, hani hem başkent hem de küçük bir alan. Çok güzel binaları, harika. pek çok homeless görüyorsunuz oralarda.
Sokaklarda yatıyor.
Yani. Tabii yatıyor, kalkıyor. Hani belli bir hürriyet şeyi olduğu için dokunamıyorlar onlara. Yani buradan git diyemiyorlar ama görüyorsunuz yani insanlar o soğukta oralarda yatıp kalkıyor.
Onları da biz kurtaracağız inşallah tabii. Evet. Gerçekten öyle. Yani tabii. İslam'ın o güzel ahlakı
tabii.
Onlara kadar erişecek.
Tabii.
Allah'ın izniyle.
Bütün musallaflar, bütün ezilenler için.
İnşallah.
Evet, sadece Müslümanlar için demiyor ki, yani bütün ezilenler evet. için inşallah bir kurtuluş sağlayabilirsek, öyle bir şey vaat edebilirsek ne mutlu. Diğer şekilde bir şeyse zaten İslam'ın dışında bir şey olmuş olur.
Evet.
Evet, Allah korusun diyelim.
Evet, vaktimizin sonuna geldik.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, programımıza
rica
katıldınız.
Ederim. Güzel dedim.
Efendim, A9 ekranlarından Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.